أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Sözlerin en güzeli Allahu Teala'nın kitabı olan Kur'an-ı Kerim, yolların da en güzeli Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin yoludur. Ahmet bin Hanbel'in müsnedini okuyoruz Rabbimizin izniyle. Hamdolsun Rabbimize bize böyle bir nimet verdiği için. Ve Ahmet bin Hanbel'in müsnedinde Abdullah İbni Mesud'un rivayetleriyle baş başayız. 4041. hadis-i şerifi okuyacağım. Şakik'in şöyle dediği rivayet edilmiştir. Abdullah'ın kapısının önünde oturmuş çıkmasını bekliyorduk. Yezid bin Muaviye en-Nehai gelip yanına girmek isteyince burada onu beklediğimizi söyle dedik. Yezid içeri girip bildirince bir süre sonra Abdullah yanımıza çıktı ve şöyle dedi. Burada olduğunuzu biliyordum. Ancak sizi bıktırmaktan endişe ettiğim için bilerek çıkmadım. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bizlere vaaz vereceği zaman bıktırmamak için birkaç günde bir verirdi. Çok canlı, istekli, alimin kapısının önüne oturmuş bekleşen bir talebe grubu var. Bununla beraber o da onları bıktırmak istemiyor. Yani insanlar bir bilgiyi değerini bilerek, iyice sindirerek öğrenmeleri daha hayırlı. Hızlı hızlı bu işte yürür, çabuk yorulur ve bıkarlarsa bunun pek bir anlamı olmayacak. Çünkü kulluk biliyorsunuz ölüm gelinceye kadar, ibadet ölüm gelinceye kadar, İlim ölüm gelinceye kadar, öyleyse kendimize de başkalarına da yüklenirken dikkatli olacağız. Bu bakımdan öğrenme hevesimiz olsa da sindire sindire, uygulama hevesimiz olsa da sindire sindire inşallah devam edeceğiz. Ahmet bin Hanbel'in müsnedinde 4048. hadis-i şerif Abdullah İbni Mesud bize aktarıyor. Kendinizi çiftçiliğe vermeyin, dünyaya bağlanırsınız. Dedi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Kendinizi çiftçiliğe vermeyin, dünyaya bağlanırsınız. Abdullah ise şöyle dedi. Oysa şimdi Rezan'da bir evimiz, Medine'de bir evimiz bulunuyor. Yani bunu ben Peygamber aleyhissalatü vesselam'dan öğrendim ve size aktarıyorum ama hayat da değişti, varlık da geldi. Medine'de bir ev, işte Rezan neresiyse orada da bir ev. Biz böyle bir hayat yaşamaya başladık diyor. Kendini de bir bakıma ayıplıyor. Ama bizim bu hadis-i şeriften öğreneceğimiz şey şu. Çiftçiliği bırakalım mı diye hemen öyle anlamıyoruz. Ama kaptırmayacağız hayatın hiçbir işine. Hiçbir süreç bizi bu şekilde çekip çevirmeyecek. Hayatımızın tamamını kuşatmayacak. Maalesef sadece rızık derdi olsaydı insanlara belki günlük 3-5 saatlik çalışmalar yetecekti. İşte biraz kışın dururduk, yazın harman zamanı çok çalışırdık filan bir hayat olabilirdi. Ama öyle bir süreç başladı ki şimdi gündüz ve gece çalışıyoruz ve daha müreffeh hayatlar yaşıyoruz. Çeşmelerimizden sular, ampullerimizden elektrik, internetler, şunlar bunlar, bir dolu nimet herkesin üzerinde var ve bunlarsız da yürümeyen bir hayat oluşturuldu ve bunu kazanabilmek için de perişan olan ömürler, bütün zamanlar, yani kadınlar kocalarını, kocalar hanımlarını, ana babalar çocuklarını, çocuklar ana babalarını görecek bir zamanı bile bulamaz bir yapının içerisinde çalış ha çalış bir dünyayı yaşıyoruz. Dolayısıyla dünyaya bağlanmaktan öte, dünya tarafından kuşatılmış, zavallılaştırılmış insanlara dönüştürülüyor bugünün insanı. Ahmet bin Hanbel'in müsnedinde 4057. hadis-i şerif, Abdullah İbni Mesud'un şöyle dediği rivayet edilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Huneyn'de elde edilen ganimetleri ciranede taksim edince insanlar etrafında toplandı. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Allah bir kulunu kavmine peygamber olarak gönderince onu yalanlayıp başını yardılar. O alnındaki kanı silip Rabbim kavmimi bağışla, Çünkü onlar bilmiyorlar dedi. Abdullah dedi ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunu söylerken alnını sildiğini görür gibiyim. Hadis-i şerif son bölümüyle daha evvel bizim gündemimize gelmişti. Yani Peygamber aleyhissalatü vesselam bir peygamberden bahsediyor. Kavmine peygamber olarak gönderildi. Vardı, onlara anlattı. Onlar onu yalanladılar. Hatta taşladılar. Başı yarıldı. Başının kanını silerken kin ve öfkeyle Allah'ım bunları mahvet, yok et demedi o peygamber. Merhametle Rabbim kavmimi bağışla. Çünkü onlar bilmiyorlar dedi. Efendimiz bunu yaparken de gösterdi. Bu şekilde silip söylüyordu diye. Abdullah bunu aktardı. Fakat hadisin bu birinci bölümünü biz burada okuyoruz. Nerede Resulullah Efendimiz bunu söylüyor? Huneyn savaşından sonra, zaferinden sonra büyük ganimetler elde edilmiş. Belki İslam toplumunun o güne kadar elde ettiği en büyük ganimetler. Ve onları taksim etme pozisyonunda Müslümanlar etrafını sarmışlar. Dünya önlerinde. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sanki bir hatırayı onlara anlatıyor gibi belki kendini de söylüyor. Bir zamanlar Mekke'de sırtına işkembe konulduğu günler, Taif'te ayakkabısının kanla dolduğu, taşlandığı günler ve öyle bir günlerde acı içerisinde, keder içerisinde kimsesiz, yalnız bir peygamberin Allah'a yalvardığı, Rabbim bunlar bilmiyorlar, bağışla dediği günleri hatırlıyor ve şimdi etrafı insanlarla dopdolu, yeryüzü mallarını, mülklerini, ganimetlerini önüne boşaltmış ve artık belli oldu ki bundan sonra İslam açılıyor, yollar açılıyor, fevç fevç insanlar bu dine girecekler. Peygamber aleyhissalatü vesselam belki bunları hatırladı ve bunları hatırlatıyor. Siz şimdi bu ganimetlere koşuyor, bunların dağılımını istiyorsunuz benden, bunu bekliyorsunuz ama bir zamanlar ben böyle bir haldeydim diyor. Demek ki İslam'ın yolunda yürüyen davetçi Müslümanlara burada bir söz var. Eğer siz bu işin kahrını çekmezseniz ve insanları affetmezseniz, hemen insanların altın üstünü çizip bundan adam olmaz deyip kenara koymazsanız, ısrar ve tekrar ve ciddiyetle dua ederek, isteyerek, istiğfar ederek ben hata yaptım, bunlar bilmiyorlar, Rabbim daha güzel anlatayım diye çabalarsan, böyle günler de gelecektir Allah'ın izniyle. Bunlar da olacaktır. Ve bunlar geldiğinde de, bu zafer günleri geldiğinde de, bu imkan ve nimetler günü geldiğinde de o günleri unutmayacağız. Nasıl değiştirdi Rabbim kalpleri? Nasıl değiştirdi Allah-u Teala dünyaları, ülkeleri? Güç kuvvet Allah'ın elindedir. La havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim. Ahmet bin Hanbel'in müsnedini okuyorum. 4065. hadis-i şerif. Abdullah İbni Mesud'un şöyle rivayet ettiğini bize aktardı Ahmet bin Hanbel. Resulullah Efendimiz buyurdu ki, Allah'tan başka ilah olmadığına ve benim de Allah'ın Resulü olduğuma şahitlik eden bir Müslümanın kanını dökmek şu üç şey dışında helal değildir. Evli olarak zina ederse, bir cana kıyar, adam öldürürse ve dini İslam'ı terk edip İslam cemaatinden, toplumundan ayrılırsa, bu durumda bir Müslümanın kanını dökmek İslam yetkilileri adına bir helalliktir. Değilse La ilahe illallah Muhammedur Resulullah diyen bir Müslümanın öldürülmesi caiz değildir. 4066. hadis-i şerif Abdullah İbni Mesud Efendimizin rivayet ettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kuşkusuz bir takım fitneler ve yadırgayacağınız işler olacaktır buyurunca ashab-ı kiram dedi ki ey Allah'ın Resulü o zaman ne yapmamızı emredersin diye sordular. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem siz üzerinize düşen hakkı ödeyin, hakkınız olan şeyi de Allah'tan isteyin buyurdu. Müslümanlar öyle dönemler yaşayacaklar diyor ki Efendimiz o dönemlerde yadırgayacağınız şeyler olacak, fitne imtihan dönemleri olacak. Böyle dönemlerde ne yapacağız? Biz üzerimize düşeni yerine getireceğiz. Alamadığımız haklar, hukuklar karşısında da Allah'a yalvaracağız. Ya Rabbi yardım et diyeceğiz. Bu kitabın sahibi Ahmet bin Hanbel bunu bizzat yaşayanlardandır. Yaşadığı çağda çok eziyetler gördü. Bölgesinin zamanının en bilgili, en alim kimselerinden olmasına rağmen yönetim tarafından işkenceye tabi tutuldu, dövüldü, aşağılandı, hapislerde çürütüldü. Fakat o üzerine düşen hakkı yerine getirdikten sonra gerisini Allah-u Teala'dan istedi. Ahmet bin Hanbel'in müsnedinden, Allah ondan razı olsun, 4070. hadis-i şerif, Abdullah İbni Mesud'un şöyle dediği rivayet edilmiştir. Miktat bin el-Esved'in öyle bir şey yaptığına şahit oldum ki o şeyi benim yapmış olmam benim için ondan başka her şeyden daha güzeldir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Müslümanları müşriklerle cihada teşvik ederken o gelip vallahi ey Allah'ın Resulü biz sana İsrail oğullarının Musa aleyhissalatü vesselama dedikleri gibi demeyeceğiz. Ne demişti İsrail oğulları? Maide suresi 24'ten öğrendik. Sen ve Rabbin gidin savaşın. Biz burada oturuyoruz. Dediler onlar. Biz sana bunu demeyeceğiz. Fakat biz senin sağında, solunda, önünde ve arkanda savaşacağız dedi. Bu sözlerden dolayı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yüzünün parladığını ve sevindiğini gördüm. Hazreti Abdullah bize bunu daha evvel de söyledi. Bu kitapta daha evvel de okuduk. Ama heyecan verici bir hatıra. Tekrar bizim için de böyle bir iman isteyen bir söz. Tekrarlamak hoş. Bedir Savaşı. Bedir Savaşı planlanmış bir savaş değil biliyorsunuz. Müslümanlar kervanı yakalamak adına çıktılar. Fakat Mekke'den gelen orduyla baş başa kaldılar. Kolay olan bir lokma yerine zor bir savaş ortaya çıktı. Peygamber Efendimiz sahabe-i kiramdan bir tavır bekledi ve bu tavır Miktat'tan geldi. Biz İsrailoğullarının Musa'ya dediği gibi sen git Rabbinle savaşın ikiniz. Biz burada oturup bekleyeceğiz. O azgın zorba kavmi oradan çıkartırsanız biz de oraya gireriz demişlerdi. Biz böyle demeyeceğiz ya Resulallah. Biz işittik ve itaat ettik diyeceğiz. Senin sağında, solunda, önünde, arkanda savaşacağız. Nereye gidersen git seninle birlikteyiz dediler. Hem muhacir hem ensar böyle seslendi. Ama Miktat bu işin öncüsü oldu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de bundan dolayı sevindi. Abdullah diyor ben bu tavır için yani her şeyden güzel bir tavır. Onun yaptığını yapmak için ben de neler verirdim anlamında konuşuyor. Biz de bu kararlılığı, bu arzuyu peygamberle birlikte olma sallallahu aleyhi ve sellem arzusunu taşıyacağız inşallah. 4071. hadis-i şerifte şöyle, Mürre'nin Abdullah'tan rivayet ettiğine göre, Şube bana Abdullah'ın bu hadisi Resulullah'a dayandırdığını söyledi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Mescid-i Haram'dan alıkoyanları ve orada zulüm ve ilhat ile, dinsizlik ile yanlış bir yola saptırmak isteyeni can yakıcı bir azaba uğratırız. Hac suresi 25. ayeti hakkında eğer bir kimse Mescid-i Haram'da ilhada kalkışırsa yani orada Müslümanların yolunu tıkamaya kalkarsa Yemen'deki bir ada olan Aden-i Ebyen'de olsa bile Allah ona çetin azabını tattırır buyurdu. Hac suresi 25. ayeti kerime وَمَنْ يُرِدْ ف۪يهِ بِالْحَادٍ بِظُلْمٍ bir zulüm ile Mescid-i Haram'da, Mekke'de insanları yoldan saptırmak istemek, biliyorsunuz Allah-u Teala'nın dinini bozmak, putlarla Kabe'yi donatmak, Allah korusun, müminlerin, ümmetin kıblesi olan bir yeri putlarla çevirmek ya da Kabe'den farklı bir yönde insanların yol yürümelerini istemek, bak moda yolu bu taraf, spor yolu bu taraf, eğlence yolu bu taraf, dünyalıkları elde etmek için şuradan, işte siyasi yapı için şuradan deyip insanların kıblesini, yönünü, yönetini Allah'tan, Allahu Teala'nın istediği taraftan başka tarafa çevirmek için çabalayanlar, bunu zulümle, zorbalıkla yapanlar, ama bunu kandırmayla yapanlar, bunu vesveseyle yapanlar, nerede olurlarsa olsunlar, büyük bir azaba uğratılacaklar. Çetin bir azap onları bekliyor. Elin bir azap onları bekliyor dedi. Abdullah İbni Mesud Efendimiz Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den aktararak. Ahmet bin Hanbel'in müsnedinde 4077. hadis-i şerif Ebu Ubeyde bin Abdullah babasının şöyle dediğini rivayet etmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, kimin henüz ergenlik çağına ermeyen 3 çocuğu vefat ederse bu çocuklar cehennem ateşine karşı ona sağlam bir kale gibi olurlar. Ebu Derda dedi ki benim 2 çocuğum vefat etti. Resulullah 2 çocuk için de durum aynıdır buyurdu. Hafızların başı olan Übey bin Ka'b Ebul Müzir de dedi ki benim de bir çocuğum vefat etti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir çocuk için de durum aynıdır. Ancak bu vefatın ilk anında gösterilen sabır durumunda geçerlidir buyurdu. 3 çocuk, 2 çocuk, 1 çocuk da olsa başa geldiği anda Müslümanlar sabrederlerse onlara cennet var. Rabbim afiyet versin yavrularımıza da bize de ama bununla beraber cennet yolunu da kolaylaştırsın. 4087. hadis-i şerif Abdullah İbni Mesud'un şöyle dediği rivayet edilmiştir. Bir Yahudi Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme gelerek ey Muhammed Allah gökleri bir parmak, yeryüzünü bir parmak, dağları bir parmak, yarattıkları bir parmak ve ağaçları bir parmak üzerinde tutar ve ben melikim buyurur dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem azı dişleri görününceye kadar güldü ve Allah'ın kadrini gereği gibi bilemediler. Yeryüzü kıyamet gününde bütünüyle onun elindedir ayetini okudu. Fuday bin İyad dedi ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Yahudi'ye hayret ve tasdik manasında gülmüştür. Şimdi galiba şu anlaşılacak hadis-i şeriften. Yahudinin yanlışı elini ile göstererek bir parmağında, bir parmağında, bir parmağında diye Mevla'nın elinde olanları kendi elindeki gibi gösteriyor. Bir buradan belki bir yanılgıdan bahsedebiliriz ama Fudayl bin İyad'ın son açıklaması Resulullah Yahudi'ye hayret ve tasdik manasına gülmüş ve yine de şu ayet-i kerime okumuştu. وَمَا قَدَرُ اللّٰهَ حَقَّ قَدْرِهِ Onlar Allah-u Teala hakkıyla takdir edemediler ve Allah-u Teala'nın kıyamet günü bütün gökler ve yeri onun elinde dürülmüştür ifadesini kullandı. Yani Yahudi bu noktada aslında doğru bir bilgiyi biliyor fakat yanlış yolda yürüyor. Allah-u Teala'nın ona öğrettiği bilgilerin bir kısmı doğru ve bunu aktarıyor. Buralar münasip ama yürüdüğü yol yanlış. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e de itaati yanaşmıyor. Allah'ın gücü ve kudretinden haberdar fakat peygamber yolundan habersiz. Belki Allah'ı kadriyle bilememeleri de bu anlamdadır. Ahmet bin Hanbel'in müsnedinde 4092. hadis-i şerif şöyle. Abdullah ibn Mesud'un rivayet ettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Haksız yere bir kişi öldürüldü mü mutlaka onun kanından, günahından o kadar bir pay da Adem'in kan döken ilk oğluna Kabil'e verilir. Çünkü öldürme fiilini ilk başlatan odur. Kim bir yol açtı, o yolun ardından gidenlerin sevap ya da günahından ona da yazılacak diğerlerinkinden eksiltilmeden ve Kabil bu yolu ilk açanlardan, ilk öldürme faaliyetini başlatan kişi. Dolayısıyla ondan sonra kim katil eyleminde bulundu, Kabil'e de bundan birisi verilecek. 4093 Ahmet bin Hanbel'in müsnedinde Abdullah İbni Mesud'un rivayet ettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. 3 kişi olduğunuz zaman biri yalnız bırakılıp da ikisi aralarında gizlice konuşmasın. Çünkü bu durum o kişiyi üzer. Yine Abdullah İbni Mesud'un bize rivayet ettiği 4096. hadis-i şerif şöyle. Kişi memesinde süt biriktirilmiş koyun satın aldığı zaman onu sahibine iade etsin. Faydalandığı sütüne karşılık da yanında bir sağ hurma versin. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem pazara gelen malların yolda karşılanmasını yasakladı. Yani bir adamdan bir koyun alıyor ama adam koyun belki şişman görünsün diye onun sütünü bırakmış, sağmamış. Adam bunu eve götürmüş, fark etmiş ki durum böyledir. Sütünü sağdıktan sonra kullanmış. Bunu fark ettiğinde geriye koyunu iade edecek, içtiği süt kadar da parasını verecek. Bir de pazara gelen malların yolda karşılanmasını yasakladı. Yani aracılar olmayacak. Üreten kişi direkt almak isteyenlere imkanı olduğunca bunu satacak. Yolda ayrıca bir para kazanma aracıları ortaya çıkmayacak. Bizim anlayabildiğimiz bu hadis-i şeriften. Ahmet bin Hanbel'in müsnedinde 4097. rivayette şöyle. Abdullah ibn Mesud bir veya iki defa Resulullah'ın şöyle buyurduğunu rivayet etti. Allah ondan razı olsun. İnsanlar arasında hüküm veren hiçbir hakem yoktur ki, hakim, kıyamet günü haşredildiğinde, diriltildiğinde bir melek onu ensesinden tutup cehenneme getirmesin. Ya Rabbi sen bizi koru. Sonra melek başını semaya kaldırır. Eğer adam, bu bölüm parantez içerisinde benim cümlelerim. Eğer adam dünyadayken verdiği hükümlerde Allah rızasını gözeterek ve doğru şekilde adilane verdiyse kurtuluyor. Değilse eğer Allah onu at derse melek onu cehennemin öyle derin bir çukuruna atar ki 40 yılda o çukurun dibine varabilir. Mevla bizi korusun. Ya Rabbi azabından sana sığınırız. Müslümanlar üzerinde yetkili olma büyük bir cesaret işi. Müslümanlar buna dikkat edecekler. İslam'ın hükmünün uygulanması gereken bir pozisyonu bulduklarında. 4099. hadis-i şerif Abdullah bin Utbe'nin şöyle dediği rivayet edilmiştir. Abdullah bin Mesud'un yanına gelip mehri belirlemeden evlenen ve gerdeğe girmeden önce ölen adamın hanımının haklarının ne olacağı soruldu. Mehri belirlenmemiş ve gerdek gerçekleşmeden adam ölmüş, bu hanımın hakları ne olacak? Abdullah İbni Mesud bu konuda bir şey söylemedi. Daha sonra bir daha gelip sorduklarında şöyle dedi. Bu konuda kendi görüşümü söyleyeceğim. Eğer görüşümde isabet edersem Allah beni bu konuda muvaffak etmiş olur. Eğer yanlış fetva verirsem bu bendendir. Onu o kadını kendi seviyesindeki kadınlar kadar mehir alma hakkı vardır. Mirastan pay alma hakkı da vardır. İddet beklemesi gerekir. O kadının kendi seviyesindeki, kendi durumundaki kadınlar kadar mehir alma hakkı vardır. Mirastan pay alma hakkı da vardır ve iddet beklemesi gerekir. Bunun üzerine Eşya kabilesinden biri kalkıp Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bu konuda aynı şekilde hüküm verdiğine şahitlik ederim deyince İbn Mesud gel bakalım bu konuda sana kim şahitlik eder? Yani bu söylediğin Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de bu konuda böyle hüküm verdi cümlesinin şahidi var mı? Senden başka bunu duyan oldu mu? Ebul Cerrah bu konuda ona şahitlik etti bunun sonrasında. Başka bir rivayette Ebu Sinan ve Cerrah ona şahitlik ettiler eklemesi var. Ahmet bin Hanbel'in müsnedinde 4105. hadis-i şerif Abdullah İbni Mesud'un şöyle dediği rivayet edilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme var mı düşünüp öğüt alan? Kamer suresi 15. ayetini müzekkir şeklinde okuduğumda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem aynı ayeti müddekkir şeklinde okudu diyor. Kamer suresi 15 yani hel min müddekir, bunu düşünen var mı ayeti kerimesini. 4115. hadis-i şerif Ebu Ubeyde'nin rivayet ettiğine göre Abdullah İbni Mesud ihtiyaç hutbesinde şöyle derdi. Daha evvel de okuduk bu hadis-i şerifi ama bu ayetleri bir daha hatırlayalım. Hutbe-i Hace yani ihtiyaç hutbesini Resulullah nasıl öğretiyor? Bunu okuyacağız. Hamd ancak Allah'adır. Yardımı ve bağışlanmayı ondan dileriz. Nefislerimizin kötülüklerinden ona sığınırız. Allah'ın hidayete erdirdiğini kimse saptıramaz. Saptırdığını da kimse hidayete erdiremez. Allah'tan başka ilah olmadığına, Muhammed'in de onun kulu ve Resulü olduğuna şehadet ederim. Ardından Allah'ın kitabındaki şu üç ayeti okudu. Ali İmran 102. Ey iman edenler! Allah'a karşı gelmekten nasıl sakınmak gerekiyorsa öylece sakının ve siz ancak Müslümanlar olarak ölün. Sonra Nisa suresi 1. ayet-i kerime. Ey insanlar! Sizi bir tek kişiden, nefisten yaratan ve ondan da eşini yaradan, ikisinden birçok erkek ve kadın meydana getirip yayan Rabbinize karşı gelmekten sakının. Kendisi adına birbirinizden dilekte bulunduğunuz Allah'a karşı gelmekten ve akrabalık bağlarını koparmaktan sakının. Çünkü şüphesiz Allah üzerinize bir gözetleyicidir. Yine Ahzab 70. Ey iman edenler! Allah'a karşı gelmekten sakının, takvalı olun ve doğru söz söyleyin ki Allah sizin işlerinizi düzelsin. Bu üç ayet-i kerime okunacak ve başta ilk hamd ile salveli yapılacak ve böylece Allah-u Teala'dan ihtiyaçlarımız istenecek. 4118. hadis-i şerif, Abdullah İbni Mesud'un şöyle dediği rivayet edilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana Kur'an oku buyurunca, Abdullah'a Efendimiz diyor ki bana Kur'an oku. Ey Allah'ın Resulü, Kur'an sana nazil oluyorken ben mi sana okuyacağım diye sordum. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an'ı başkasından dinlemeyi severim buyurunca Nisa suresinden okumaya başladım. Her ümmetten bir şahit getirdiğimiz ve seni de onların üzerine bir şahit yaptığımız zaman bakalım onların hali nice olacak. Nisa 41 ayetine geldiğim zaman Resulullah'ın gözlerinden yaşlar aktığını gördüm. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ashabından birisine Kur'an okutuyor ve ondan da dinlemeyi seviyor. Oysa kendisi Kur'an kendisine indirilen kişidir ve onu insanlara okuyup öğreten odur. Bununla beraber dinlemeyi ve onlardan gelen sesle de anlamayı seviyor. Nitekim Nisa suresi 41. ayete geldiğinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ağlıyor. Çünkü ayet-i kerime büyük bir sorumluluk yüklüyor Efendimiz'e. Her ümmetten bir şahit getirdiğimiz ve seni de onların üzerine bir şahit yaptığımız zaman bakalım onların hali ne olacak? Bütün ümmetler peygamberleriyle gelmişler. Her ümmetin cennete ya da cehenneme gidişiyle ilgili son karar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den çıkacak. Çünkü o bütün peygamberlerin de şahidi. Anlattılar mı peygamberler? Evet Rabbim anlattılar. Bu kavimler duydular mı? Evet duydular. İnkar ettiler mi? Evet inkar ettiler. Nereden biliyoruz? Kur'an'dan biliyoruz. Çünkü vahyeden Allah-u Teala peygamberimize ve o da bu şahitliği bu bilgiyle yapacak. O zaman da bu toplumlar cehenneme doğru yürüyecekler. Mevla korusun. Dolayısıyla Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin bütün geçmişteki insanlara yönelik de bir tanıklığı var. Kendisinden sonra gelecek olan kıyamete kadar bütün insanlara da bir tanıklığı, bir şahitliği, bir örnekliği var. Sorumluluk ağır, bu da onu ağlattı. Vahiy sorumluluk yüklüyor, ağır bir söz. Biz de Kur'an'la birlikte olduğumuzda sorumluluklarımız değişecektir. Kafaya taktığımız, dert ettiğimiz, çilesini çektiğimiz pek çok konu var. Aslında bunlar dert etmeye değmez konular. Ama asıl kafaya takacağımız, derdini çekeceğimiz, çilesiyle hemdem olacağımız problemimiz Allah-u Teala'nın kitabında bize öğretiliyor. Onu da unutmayacağız inşallah. Rabbim kendi yolunda Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin izinde bir hayat sürmeyi bizlere lütfetsin inşallah. Dertlerimiz peygamberin derdi olsun, ağlayışlarımız onun ağladığı yerler olsun, güldüğümüz yerler de onun güldüğü yerler olsun o zaman. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.